Dördüncü ayrım.
İyi ama Sevin'in babası demişti ki bir beyaz yalan. Bugün Salih Bey'e telefon ettim. O da makul karşıladı. Ama ben kararımı verdim. Gelecek hafta Ankara'ya gidiyoruz. Ben bugün Artin Usta'ya gitmişken yüzüklerinizi ısmarladım bile. Salih Bey nasıl olsa karşı çıkamaz. Cahit şaşkın şaşkın bakıyordu yengesine. Böylesi daha iyi, dedi yaşlı kadın. Uzatmanın alemi yok. Sen de öyle düşünmüyor musun? İyi de pek ani oldu yani. Ha, tren biletlerinde yarın aldırtıver. Ben uçağa binemem, bilirsin. O sırada ahretlik önüne filmlerde gördüğü cinsten kırmalı süslü bir prostere bağlamış olarak taraçanın kapısında göründü. Yemek hazır, dedi. Kızın kaşla göz arasında dudaklarına hafifçe ruj sürdüğünü fark eden büyük hanım yemek boyunca "Bu kız adam olmaz, en iyisi köyüne yollamak." diye homurdandı durdu. Cahit onu yatıştırmaya çalışmadı bile. Bu akşam kendisini yaşamının belki de en önemli dönüm noktalarından birinde hissediyordu. Aslında bu tür sezgilere inanmazdı Cahit. Son derecede dağınık mizaçlı bir insan olmasına karşın yaşam planında her şey önceden düzenlenmiş, bir köprü maketindeki gibi her şey bütün ayrıntılarıyla önceden belirlenmişti. Ancak onun kafasındaki önceden belirlenen düzen kadercilik felsefesinin ürünü değildi. Bütün bir evren, yıldızlar, güneşler, gezegenler ve dünya üzerindeki insanlar, bunların hepsi elbette hiçbir beynin açıklayamayacağı, çünkü en gelişmiş beyinlerin bile parçası olmaktan kurtulamayacakları, öylesine karmaşık bir fizik, matematik, mekanik, kinetik, daha bilmem akla gelmeyen milyonlarca veriden oluşan bir denklemden başka bir şey değildi. Hele kendisi gibi bir mühendisin bu denklemin herhangi bir bilinmeyenini bir sezgi partikülüyle alt üst edebileceğine inanması olanaksızdı. Verileri eksiksiz ve doğru hesapladıktan sonra en şiddetli depremlerin bile yıkamayacağı gökdelenler inşa edebilirdi insanlar. Ama kimse kendi kendisini denetleme, kendi kendisini düşünme yeteneğine sahip bir robot yaratamazdı. Çünkü insan beyni denilen o korkunç labirenti, o rastlantılar kavşağındaki inanılmaz kusursuzluktaki yapıyı değil kuracak, tasarlayabilecek bile bir mimar düşünemiyordu. Böyle olunca da salt düşünce gücüyle, salt dualar ya da adaklarla hiçbir yere varılamazdı. Ya kendi kurduğu şatolar, ya ters bir rüzgar eser, bir fırtına çıkar da o kağıttan şatoları yerle bir ederse, yengesinin yemeğini bitirmesini beklemeden masadan kalktı. Bu akşam Arnavutköy'e giderek Nüket'i şaşırtabilirdi. Ama ya o geleceğini hiç beklemediği için Cahit'in sevmediği çingene pembesiyle çayır yeşili palyaço giysilerini andıran geceliğini sırtına geçirmiş, alt çenesindeki ta Almanyalara gidip yaptırdığı halde bir türlü rahat edemediği yarım protezini çıkarmış, elinde Frankfurt'tan dönüşte havaalanındaki Freyshop'tan almayı ihmal etmemiş olacağı sherry kadehi, televizyon başında uyuklamaktaysa, "Bu akşam beni ancak Rezeda paklar," dedi içinden ve yengesine iyi geceler dilemeyi unutarak odadan çıktı. O ayağa kalkınca bir gece gezintisi için umutlanan Haşki, onun kapıyı kararlı bir biçimde örtmesi üzerine derin bir iç geçirdi. Büyük hanımın ayaklarının dibine kıvrılarak tortop oldu, uyumaya hazırlandı. Yapış Holding'in dış ticaret departmanı başkanı Galip Bey sıkıntılıydı bu akşam. Ayrıca bu saçma unvandan da hoşlandığı söylenemezdi. Bu departman lafı da Cahit Bey'in Amerika Birleşik Devletleri'nde işletmecilik doktorası yapmış olan yardımcısı Bülent Bey'in icadıydı ve kendisiyle Cahit Bey'den başka da kimse kullanmıyordu. Kaldı ki Galip Bey unvan bir yana Cahit Bey'in bu yeni yardımcısından da hiç hoşlanmıyordu. Cahit Bey o genç adamı salt çok sık işlerinin düştüğü Bayındırlık Bakanlığındaki etkili bir bürokratın oğlu olduğu için şirkete almıştı. Ona yine oğlanın deyimiyle genel müdürlük katında eski bölümlere yeni adlar bularak oyalanması dışında başka bir iş vermek niyetinde de görünmüyordu. Babasına arada sırada telefon edip iyi olduğunu söylesin ve bu arada şirkette yaptığı kağıt üzerindeki harika düzenlemelerden söz etsin, yeter de artardı Cahit Bey için. Öte yandan her ne kadar Cahit Bey bu yeni yardımcısının zararsız biri olduğunu söylüyorsa da Galip Bey Bülent'in varlığından ötürü pek huzurlu değildi. Yeni organizasyon şemaları hazırlama bahanesiyle ikide bir Galip'in odasına, hatta Cahit'in bile hiç ayağını atmadığı kimi odalara vırt zırt girip çıkıyor, arşivleri, masa çekmecelerini karıştırıyor, şirket işleriyle gereğinden çok ilgileniyordu. Gerek iş hayatına, gerekse özel yaşamına onun bunun burnunu sokmasından hiç hoşlanmazdı Galip Bey. Örneğin, Gümüş Suyu'nda Çifte Vav Sokağı'ndaki çok ilginç bekar evini şirkette İclal'den başka kimse bilmiyordu. O da zaten Cahit'ten korktuğu için pek nadir gelirdi bu eve. Gerektiğinde başkalarına burasının bir arkadaşına ait olduğunu söylerdi. Sicil dosyasında ve muhasebedeki yani ücret bordrosundaki adresi çok yaşlı olduğu için hiç dışarı çıkmadığını söylediği ve her ne hikmetse yıllardır kimsenin bir kez bile görmediği, varlığı kendisinden menkul annesinin Galatasaray'da Yeni Çarşı Caddesi'ndeki köhne bir apartmanın 6. katındaki dairesinin adresiydi. O dik merdivenlerden 6. kata tırmanmayı kim göze alabilirdi ki? İclal bit pazarı malı diye küçümsese de antika eşyalardan hoşlanıyordu Galip Bey. Daha doğrusu pencerelerinden boğazın göründüğü salonunu özellikle bir şark salonu olarak döşemişti. Yerler kalın tüylü İsfahan halılarıyla kaplıydı. Duvarlara ise tablo yerine binbir gece masallarını çağrıştıran rakkaseler, sultanlar, hadım ağaları, tavus kuşları, fıskiyeli havuzlar ve binbir çeşit ve renkte çiçeklerle bezenmiş ipek halılar asılmıştı. Yerdeki halıların üstüne genişi güzel atılan kuş tüyü yastıklar ise sözüm ona bir Türk bekar evini arabesk bir merakla görmek istediklerini söyleyen bir takım profesyonel orospulara Alman ya da Rus, Roman ya da Rum, tabii Türk olmalarında özel bir sakınca yoktu, övünerek anlattığı gibi düşlenebilecek en edepsizce aşk oyunlarının olmazsa olmaz araçlarından sayılıyordu. Yabanıl sevişmelerin acıtıcı zevkini hafifletmeyen sert bir zemin üzerinde bu yumuşak yastıkların içindeki ufacık tefekler çıplak teni tutkulu ısırışlar gibi hafif hafif dişlerlerdi. Ayaklarının oymaları, Kamasutra'dan örneklerle süslü sehpanın üzerindeki telefonun almacı ise iki başlı bir erkeklik organı biçimindeydi. Işıkları iyice loşlaştırılmış, gizli aşk oyunlarının nemli kokusunu anımsatan belli belirsiz bir amber kokusuyla havası ılıştırılmış olan bu salonun, Galip Bey'in egzotik tutkularını ve abartılı zevklerini çok iyi yansıttığı söylenebilirdi. Ama şu anda telefonda Türkçeyi anlaşılmaz kaba bir ağızla konuşan adam bu tür ince zevkleri beğeniyle değerlendirebilecek gelişmişlikten yoksun biriydi. Öfkeli sesi palus biçimindeki almaçtan adeta fışkırarak ulaşıyordu Galip Bey'in kulaklarına. Bu tehlikeli değil mi Galip Efendi? Patron bu işe çok kızacak, bilmiş ol. Galip Bey'in bu konuşmadan hoşlandığı söylenemezdi. Ama sesi karşı tarafınkine oranla daha sakin çıkıyordu. Bu işler böyledir Murteza Bey. Her şey her zaman istediğimiz gibi yürümez. Yeter ki büyük bir aksilik çıkmasın. Anlıyorum da. Bak kardeş, baştan biz seninle böyle konuşmamıştık. Yani şimdi mallar Basra üzerinden mi yollanacak? O kadar beklemeye sabrı var mı bakalım büyük patronun? Böyle şeyler telefonda konuşulmaz Murteza Bey. Yerin kulağı var derler. Üstelik gerçekten de aranızda gevezeler var. Karşıdaki adamın sesi iyice anlaşılmaz bir hal aldı. Nasıl gevezeler? Durum anlaşıldığına göre kendisi içinde pek iç açıcı olmamakla birlikte karşısındaki adamın şaşkınlığından ve telaşlı öfkesinden belirgin bir tat alıyordu Galip Bey. Tane tane konuşmaya özen göstererek, "Nüket Hanım dün gece Almanya'dan döndü," dedi. Bu sabah Cahit Bey'le baş başa verip uzun uzun görüştüler. Nükhet Hanım benimle konuşmak istemedi nedense. Ne olmuş yani? Çok mu önemli? Önemli tabii. Ben şirketin dış ticaret işleri müdürüyüm. Benim ilgilendiğim konular hakkında görüşmeler yapmak için gitmişti Almanya'ya Nükhet Hanım. Dönüşte mutlaka benimle konuşması gerekirdi. Bu senin sorunun. Kazınaya öyle değil Murteza Bey. Bana kalırsa Herr Ludwig'in her şeyden haberli olması gerekmez miydi? Öyle değil miydi? Karşı tarafta bir sessizlik oldu. Birisi ağzından bir şeyler kaçırmış olmalı, dedi Galip. Çünkü Cahit Bey benimle de biraz ilişkili konuştu. Hemen Frankfurt'u aradım. Ludwig henüz bu yeni siparişin tam olarak nerede kullanılacağını bilmiyor. Ama ödeme koşullarını değiştirmekten falan bahsetti. Güya Kredi Finansbank Orta Doğu'ya gönderilecek mallar için uluslararası gözetme şirketi raporu istiyormuş. Sen bulursun. Alaylı bir şekilde. Bugünler de biraz zor, dedi. Bütün devlet kuruluşları tetikte, sen de biliyorsun. Bu koşulu kabul edemeyeceğimizi açıkça söyledim. O zaman da faizi arttırmaktan başka çaremiz yok, dedi. Libor'un en az 2 puan üstünde faiz uygulayacaklar. Ne yapalım, onu da öderiz. Bu iş karşılıklı, biz de öbür malın fiyatına ekleriz. Sorun bu değil. Anlayacağın adamın şantaj yapmak ister gibi bir hali vardı. Sonu kötüye varır mı bilmem. Eğer bir şey bilmiş olsaydı daha başka türlü konuşurdu, öyle değil mi? Dedim ya, ne biliyor, ne kadar biliyor emin değilim. Bildiğim adamın işkillenmiş olduğu. Birisi gevezelik etmiş olabilir. Son günlerde Almanlarla başka konuşan oldu mu sizden? Karşıda yine bir sessizlik. Malların ekspertizi için Şivan'ı göndermiştik. Bu kez Galip Bey sustu. Karşıdaki adamın sesi iyice boğuklaşmıştı. Şivan'ın ağzı sıkıdır ama yine de araştırırız, merak etme. Bizde bir kere çok konuşmaya kalkan bir daha hiç konuşamaz olur. Yine de dikkatli olun. Telefon kapandı. Galip Bey parmaklarının ucuyla farkında olmadan pembe telefonun almacını okşuyordu. Sonra gitti. Eski zaman evlerindeki yüklükleri andıran Amerikan bara dönüştürülmüş bir dolaptan bir şişe viski çıkardı. Kocaman bir bardağı buz ve viskiyle doldurdu, büyük bir yudum içti. İşler kızışıyor, dedi içinden. Ya devlet başa ya kuzgun leşe. İşleri sıkıştırmalıyım, ne olup bittiğini öğrensin. Boşuna mı o kadar para veriyoruz? Tekrar telefonu eline aldı, İclal'i evinden aradı. Salih Bey'in çocuklarıyla birlikte oturduğu apartman Alman Büyükelçiliği ile karşı karşıyaydı. Dördüncü katın balkonundan bakıldığında elçiliğin bahçesi bütün görkemiyle gözler önüne seriliyordu. Sevin, baharla birlikte özellikle de akşam üzerleri eline bir kitap ya da dergi alarak bu balkonda oturmayı çok seviyordu. Mor leylakların, erguvanların, pembe çiçekli kiraz ağaçlarının, manolyaların ve genç çınarların süslediği yemyeşil çim bahçe, sanki çocukluk günlerinden beri hep özlediği, düşlerini kurduğu bir sonsuz huzur ve mutluluk dünyasına, belki de bu eve annesinin ölümünden sonra taşınmış oldukları için, onun görünmez ipek tül giysiler içinde salınarak dolaştığı, İçine başka ruhların kabul edilmediği özel bir cennete açılan geniş bir pencereydi. Kimi günler büyükelçilikte çalışan genç kızlarla delikanlılar midillilere binerek bahçede gezinirler, kimi geceler düzenledikleri açık hava eğlencelerinde geç saatlere kadar şarkı söyleyip dans ederlerdi. Kıskanır mıydı onları? Sanmıyordu ama imrenmediğini de söyleyemezdi. Annesinin ölümünden beri babası, abisi, yengesi ve yeğeniyle birlikte oturduğu bu kocaman apartman dairesinde mutsuz değildi. Hepsini çok seviyordu. Ama küçük yeğeni Metin'le ya sevimli ve yaramaz köpeği Eliza'nın yeri başkaydı. Metin köpeğinin adını Eliza diye söylüyor, Fransızca okumuş olan Sevin'e bu seslenişte sanki büyülü ve gizemli bir şey varmış gibi geliyordu. Büyükelçiliğin bahçesi geceleri eğlence olmasa bile taflanların diplerine yerleştirilmiş olan renkli ampullerle ışıklandırılıyor, Sevin'in gözünde daha şiirli bir masal bahçesi görünümü kazandırıyordu. Bu gece elçilikte eğlence yoktu. Olsa bile Sevin buna dikkat edecek durumda değildi. İçeride salonda babası, ağabeyi ve yengesi heyecanlı bir tartışma içindeydiler. Özellikle babası, büyük hanımla yaptığı telefon görüşmesinin etkisinden hala kurtulabilmiş değildi. Nişanın sonbahar yerine bir hafta içinde yapılması önerisini Sevin'e sormadan kabul eden kendisi olduğu halde, bu aceleden dolayı mutlaka bir başkasını sorumlu tutmak, hatta cezalandırmak isteğiyle kıvranıyor, ikide bir kendi kendisiyle konuşarak bu işi bu kadar aceleye getirmenin gereksiz olduğunu söylüyor, sade bir törene gönlü razı olmamakla birlikte, şatafatlı bir tören yapılması halinde, bütçe olanakları böyle bir törenin giderlerini karşılamaya yetmeyeceği için, müstakbel damadına karşı boynunun bükük kalacağı düşüncesiyle kaygılanıyordu. Emin, daha büyük hanımın niyetini öğrendiği günden beri kız kardeşinin Cahit'le evlenmesine, aslında olmasa bile evlenmesine karşıydı. Yaşı, fiziksel görünümü, öğrenim durumu, mesleği, işi varlığı ve dolayısıyla da olsa hısımlığı nedeniyle Cahit'e karşı apaçık cephe alamazdı. Bu yüzden kendisini Sevin'in yerine koyarak artık böyle uzaktan kumandalı evliliklere yer olmadığını savunmuş ama onu etkileyememişti. Sevin bir garip boyun eğmişlik duygusuyla ağabeyini desteklemekten adeta kaçınmıştı. Ağabeyinin büyük bir inandırıcılıkla öne sürdüğü nedenlerin onun gerçeğe karşı çıkışını gizlemek için ortaya koyduğunu anlıyordu Sevin. Ağabeyiyle hiç tartışamayacağı konulardı bunlar. Emin, bu uzak akraba çocuğunun öğrencilik yıllarında gerek 12 Mart döneminde gerek 12 Eylül öncesinde ve tabii sonrasında toplumsal çalkantıların tümüyle dışında kalma çabasına girmiş olmasını bağışlayamıyordu. Gerçi Cahit İstanbul'da okumuş, sonra da İsviçre'de tamamlamıştı öğrenimini. Yani öğrencilik yıllarında hiç birlikte olmamışlardı. Cahit üstelik Emin'den büyüktü de. Ama Emin parti ve hücre arkadaşlarının, yoldaşlarının, hapishane arkadaşlarının onunla aralarındaki hısımlığı öğrenmelerinden hep çekinmiş ve bundan tedirgin olmuştu. Olayların bazı tehlikeli boyutlara varınca dayısı Refik Bey Cahit'i 2 yıllığına Cenevre'ye göndermişti. Bir uydurma doktora ile dönmüştü Cahit İsviçre'den. Ve Emin, bu 2 yıllık gezi boyunca onun statik hesaplama yöntemleri yerine dayısından habersiz, kaçamak olarak sık sık gittiği Paris barlarında egzistansiyalizm öğrenimi yaptığından kuşku duymuyordu. İşin tuhaf, hatta biraz da gülünç yanı, Emin'in babasının telaşından zaman zaman alınırmış gibi görünmesini, Salih Bey'in yanlış yorumlayarak oğlunu avutmak istercesine, İkide bir, kız evlendirmenin oğlan evlendirmeye benzemediğini söylerlerdi de inanmazdım. Doğruymuş meğer. Sevin daha çocuk. Nereden çıkardı büyük hanım şimdi bu evliliği diye söylenmesi. Zaman zaman da gözlerinin yaşardığı belli olunca, rahmetli sağ olsaydı da kızının mürvetini görseydi diyerek zayıflığına bahane aramasıydı. Aslında hem ağlarım hem giderim deyimini doğrularcasına Salih Bey pek sevgili kızının daha fakülteyi bitirir bitirmez evlenip yuvadan uçmasını bir türlü yüreğine sindiremiyordu. Ama öte yandan da Cahit'in Sevin için iyi bir kısmet olduğunu kabul ediyordu. İyi bir mesleği vardı Cahit'in. Yakışıklı sayılırdı. Büyük hanım ayrıca onun çok iyi huylu olduğunu da kefildi. Sevgiye gelince, Salih Bey eski kafalı bir insan değildi ama gençler arasında sevginin abartılı bir biçimde önemsendiği kanısındaydı. Eğer evlilik olacaksa hiçbir evliliğin tutkulu bir sevgiye uzun süre egemenlik hakkı vermeyeceğini rahatça söyleyebilirdi. Aşkı körükleyen engellerdi. Evlilik engellerin ortadan kalkması demekti. O zaman da aşkın öleceğine kesin gözüyle bakmak gerekiyordu. Belki insanlar başlangıçta bunun farkında olsalar evlilikten daha az şey isterler. Evliliklerini yalnız biçimsel olarak değil, içsel olarak da sürdürebilirlerdi. Babasının bu düşüncelerini çok iyi biliyordu Sevin. Onu haklı da buluyordu. Bunun yanında Cavit'e karşı yüreğinin büsbütün kayıtsız olduğunu da söyleyemezdi. Sevginin ya da aşk dedikleri tutkulu sevginin nasıl bir şey olduğunu bilmiyordu. Oldukça içine kapanık bir kızdı. Lisede olsun, fakültede olsun, flört diye nitelendirilebilecek ufak tefek arkadaşlıklar dışında yüreğinde aşk diyebileceği bir çarpıntı duymamıştı. Bunda önce annesinin, sonra babasının ve ağabeysinin açık ya da kapalı baskılarının etkisi vardı kuşkusuz. Ama daha çok kimi arkadaşların alay etmelerine neden olan bir aşırı duygululuğu vardı. Ve çevresindeki delikanlıların başı bozuklukları, her yakınlığı cinselliğe indirgemeleri onu rahatsız ediyordu. Bir beyaz atlı prens bekleyecek kadar saf değildi kuşkusuz. Ama en azından evleneceği, sevebileceği erkeğin o aptallardan farklı olması gerekiyordu. O akşam Salih Bey sanki onun duymaması gereken gizli şeyler konuşulacakmış gibi yemekten sonra Sevin'in ister balkona çıksın isterse odasına çekilsin mutlaka gözden ırak tutulması gerektiğini hissettirdiği için yalnız kalmayı hiç istemediği halde uslu bir çocuk tavrıyla balkonun yolunu tutmuştu. Tabii Metin'i de. Konuşulanları halasına aktarmakta hiç vakit yitirmeyeceği önceki denemelerle kanıtlanmış bulunduğundan onu da büyüklerin yanında işinin olmadığı duyurulmuş balkona halasının yanına yollanmıştı. Metin herkesten daha heyecanlıydı. Kıskançlık, hatta korku ve telaş gibi duygularının arasına biraz merak, biraz da bir serüven olasılığından ileri gelen bir telaş karışıyordu. Gözlerini elçiliğin bir terörist saldırısına karşı önlem olarak belirsiz aralıklarla bahçeyi tarayan güçlü projektörüne dikmiş, arada sırada içini çekerek düşünmekte olan halasını izliyordu. Sonra dayanamadı. "Neden bu kadar heyecanlısın halacığım?" dedi. "Çok mu zor nişanlanmak?" Metin'in farkında olmadan nişanlanmakla sünnet olmak arasında bir koşutluk kurduğunu sezen Sevin gülümsedi. "Nişanlanmak niye zor olsun Metinciğim? Parmağıma bir yüzük takacaklar. Hepsi bu. Ben büyüyünce nişanlanmayacağım." diye başını salladı Metin. "Neden? Büyüyünce karşına çok hoşlanacağın birisi çıkacak. O zaman sen de nişanlanacaksın. Sen şimdi Cahit amcayı çok mu seviyorsun?" Sevin duraksadı. "Bilmiyorum," dedi. "Henüz bilmiyorum." "Ama bir hafta sonra onunla nişanlanacaksın, öyle değil mi?" Dalgınca okşadı çocuğun başını. "Zor sorular sorma insana Metinciğim," dedi. "Cahit amcanı seviyorum tabii ama ona aşık filan değilim." "Ne demek aşık olmak? Yani filmlerdeki gibi mi?" Bu konuyu açtığına çoktan pişman olmuştu Sevin. Sözü değiştirmeye çalıştı. "Cahit amcan akrabamız sayılır. O zaman öyle filmlerdeki gibi aşık olmak gerekmez, nişanlanmak ya da evlenmek için." Metin pek bir şey anlamamakla birlikte bilgiç bilgiç başını salladı. "Anlaşıldı," dedi. "Ama niye İstanbul'a gidiyorsun? Madem akrabamız, Cahit amca buraya gelsin, bizimle birlikte oturamaz mısınız? Bak annemle babam hep birlikte oturuyoruz burada." Çocuklara bazı şeyleri anlatmanın ne kadar zor olduğunu biliyordu Sevin. Özellikle de Metin'in ne kadar inatçı olduğunu çok iyi biliyordu. Çünkü onu annesinden çok Sevin büyütmüştü denilebilir. Zühal, Emin'le birlikte gözaltına alındığında Metin henüz 1 yaşındaydı. Ve bu gözaltına alınma daha sonra tutukluluğa dönüşerek 4 yıl sürmüştü. Tabii annesinin de büyük yardımı olmuştu. Ama o günlerde hastalığı hızla ilerlemekteydi kadıncağızın. Ve Sevin, evin bütün yüküyle birlikte Metin'i de sırtlanmak zorunda kalmıştı. Böyle bir anda hüzünlü şeyler hatırlamanın doğru olmadığını düşünerek içini çekti. "O zamana kadar çok vakit var Metinciğim," dedi. "Beni de telaşlandırmasana." "Ama evlenince bizi bırakacaksın, öyle değil mi?" "Bak, senin annen de evlenince ailesini bırakmış, babanın yanına gelmiş." "Annem başka. Büyük annem ve büyük babam boşanmışlar da onun için annem evden ayrılmış. Büyük babam da anneannem de babam solcu diye annemin babamla evlenmesini istememişler. Solcu olmak çok kötü bir şey mi hala? Sevin bunu ona anlatmanın ne kadar zor olduğunu düşündü. Sen şimdi annenin de babanın da kötü insanlar olmadığını bilmiyor musun? Öyleyse sonra İstanbul'a gidince sizi bırakacağımı da nereden çıkarıyorsun? Ben hep seninle birlikte olmak isterdim hala. Ben de senden ayrılmayı hiç istemiyorum Metin, ama bunları düşünmeye vakit var. Metin anlayışlı görünmeye çalışarak başını salladı. Çok var da, yani ne zaman? Ne zaman evleneceksiniz? Henüz kararlaştırılmadı Metinciğim. Belki kışa doğru. Kızlar evlenmeden önce biraz hazırlık yaparlar. Metin bu sözü biraz yanlış değerlendirmiş olmalı ki çapkınca gülümseyerek başını önüne eğdi. Tam o sırada cinnah yönünden güçlü bir patlama sesi duyuldu. Metin korkuyla halasına sarıldı. Patlama sesinin hemen ardından otomatik silahların cayırtıları, ses bombalarının, molotof kokteyllerinin gürültüleri dalgalandı. Onları da polis arabalarının siren sesleri izledi. Metin adeta inledi. ''Ne oluyor hala? Kim bunlar? Haydutlar mı? PKK'cı mı? Yoksa sol örgüt mü? Babamla annem de bomba atarlar mıydı?'' ''Bunlar teröristler.'' dedi Sevin. ''Annene baban terörist değillerdi.'' ''Ne istiyor bunlar halacığım?'' Sevin ellerini havaya açtı. ''Bir bile bilsem.'' Siren sesleri Çankaya yönünde uzaklaştı. Sokaklarda kan gövdeyi götürüyordu. Salondakiler bir kız evlendirmenin sorunlarına öylesine dalmışlardı ki hiçbir şeyin farkında değillerdi. Ve Sevin orada balkonun yarı karanlığında belirsiz ama en azından maddi sorunlar açısından ona şimdikinden daha rahat koşullar sağlayacak bir yakın evliliğin muhasebesini yapmakla meşguldü. İki sokak ötede belki de kendisinden genç bir takım insanlar bir anlaşılmaz savaşta canlarını verirken, bu savaşta doğrudan taraf olmayan başka bir takım insanları da göz kırpmadan öldürebiliyorlardı. Gazinonun girişindeki büyük afişin son sıralarında adı Andaluzya'nın ateşli dansözü Rezeda diye duyurulduğu halde, konsomasyona çıktığında kendisine Madonna denilmesini yeğleyen Samatyalı Sevda, sahnedeki programını bitirmiş olmasına karşın, üstündeki etekleri fırfırlı ve beline kadar yırtmaçlı, göğsü ve kolları kat kat siyah dantelli, alev kırmızısı sahne giysileriyle pistin ortasında Cahit Bey'le dans etmekteydi. Sözleşmesine göre programını bitirdikten sonra üstünü değiştirmesi gerekiyordu. Ancak bu akşamki konuğu Cahit Bey'di ve Cahit Bey patronun ahbabıydı. Patron onu kırmazdı ve Madonna da Cahit Bey'in arkadaşıydı. Pistte bacaklarını bacakların arasına sokup incecik sahne giysisinin altındaki çırılçıplak gövdesini Samatyalı bir çingene değil de gerçek bir İspanyol fahişesi imiş gibi işveyle adamın gövdesine yapıştırarak dans etmesine karşın ondan beklediği karşılığı bulamadığı için sonunda Madonna pes etti. Yiğitlik bende kalsın edasıyla ''Bu akşam çok biz yapmışımdır, çok yorulmuşumdur. İsterseniz oturalım Cahit Bey.'' dedi. Dünden razıydı Cahit Bey. En dipte barın arka tarafındaki rezerve masalarına iki sevdalı gibi kolları birbirlerinin bellerine sarılmış olarak yürüdüler. Masanın üstündeki mezelerin hemen hiçbirine el sürülmemişti. Ama kovanın içindeki şampanya şişesi yenilenmiş olduğu halde yarı yarıya boştu. Cahit Bey ile Madonna, günün tanınmış pop şarkıcılarından birinin Türkçe sözlü hafif batı müziği diye duyurulan dört kişilik orkestra eşliğinde yüzlerce watt çıkışlı ses yükselticilerinden gazinonun dört bir yanına yansıtılan haykırışları, salonun en kuytu köşesinde oturmalarına karşın birbirlerini rahatça işitmelerine engel olduğundan iki sevgili rolünü sürdürmek zorunda kalıyor, başlarını birbirlerine iyice yaklaştırarak konuşuyorlardı. Cahit, epeyce eski bir zamandan, bu gazinoda çalışmaya başladığı tarihten beri tanıdığı Madonna'ya kişisel bazı dertlerinden ve bu arada yengesinin onu adeta zorla evlendirmek istemesinden söz ediyor, yakınıyordu. Kız gerçi hem genç hem güzel hem de akıllı. Daha ne istersin diyecekti ama zorla değil, sevmiyorum. Bu çağda adeta görücü usulüyle evlenmek gibi bir şey bu, dedi. Onu sabırla dinleyen Madonna sonunda dayanamadı. Bunda kendine dert edilecek bir şey yoktur Cahit Bey. Hayat zaten bir alışverişten ibarettir. Bunu sen de bilirsin. Ya sevgi Rezeda, ya sevgi? İnsanın yüreğinde sevgi yoksa evlilik sahte bir ilişki olmaktan öte ne anlam taşır? Genç kadın bir kahkaha attı. Aşk dediğin insanın apış arasındadır, yüreğinde değil. Bunu bilmez misin Cahit Bey? Hem yakınını sevsinler. Sen değil miydin yıllar önce bir erkeğin yüreğinde pek çok kadına yetecek kadar bol yer vardır diyen? O başka Rezeda. Bu söylediğim ancak özgür yaşadığım sürece doğru. Oysa ben özgürlüğümü satıyorum, anlamıyor musun? Yani o kızla evlenmezsem hiçbir şey kalmayacak elimde.